38. ayrım. Sayfa 205. Tanınma mücadelesi. 1920 sonbaharında Wrangel'in beyaz gönüllü ordusu Bolşeviklere karşı savaşını kaybetti. İstanbul'daki Rus sığınmacıların ülkelerine dönme umutları kırıldı. Kızıl Ordu Ekim 1920'de Polonyalılarla yapılan bir ateşkesten sonra askeri güçlerini güneyde toplayabilmiş ve beyazları Kırım Yarımadası'nın içlerine, Karadeniz kıyılarına doğru sürmüştü. Tek kaçış yolu denizdendi. Kasım başlarında Wrangel, eski İmparatorluk Rusyası'na ait savaş ve nakliye gemilerinden yolcu vapurları, ticaret gemileri ve özel yatlara ve başka gemilere çekilen mamlulara dek her türlü deniz aracını içeren 130 gemiden oluşan bir donanma devşirdi. Yalpa vurarak Karadeniz'e geçen bu küçük karma filo 19 Kasım'a gelindiğinde İstanbul'a demir atmış ve Boğaz yüzen insan sefaletlerinden bir adaya dönmüştü. Gemilerde yaklaşık 150 bin kişi vardı ve koşullar korkunçtu. Bu gemilerin hepsi de tıklım tıklım doluydu. Hatta bazıları tehlikeli bir biçimde yan yatmıştı. Temizlik imkanları yetersiz kalmış, su ve erzak tükenmişti. Yolcular kendi istekleriyle evlilik yüzüklerini ve boyunlarındaki altın haçları, Rus gemilerinin çevresine üşüşmüş olan girişimci Türklerin kayıklarından uzaktıkları su testileri ve ekmek somunlarıyla takas ediyorlardı. Gemilerde çok sayıda hasta ve yaralı vardı. Sığınmacıların büyük çoğunluğunun mal varlığı sırtındakilerden ibaretti. Beyaz gönüllü ordusundan geriye kalanların sayısı 100 bin kadardı. Gemilerde ayrıca 20 bini kadın, 7 bini çocuk olmak üzere çok sayıda sivil de bulunuyordu. Sonraki günler ve haftalarda Fransızlar askerlerin 1/3'ünü bölgedeki geçiş kamplarda gözaltına aldılar. Savaş sırasında itilaf devletlerinin feci sonuçlanmış çıkartmalarına sahne olan Gelibolu Yarımadası da bu geçici kampların bulunduğu yerler arasındaydı. Ancak hem sivil hem asker on binlerce sığınmacı İstanbul'a akın etti ve burada bir insanlık felaketine yol açtı. Kasım'da havalar çoktan soğumuştu. Engin Rus Ovası'ndan gelen kış rüzgarları Karadeniz'e geçmeye başlamıştı. Barınacak yer, gıda, yiyecek ve tıbbi bakım yetersizdi. İtilaf devletleri makamları, Amerikan Kızıl Haçı, Rus Büyükelçiliği ve diğer sivil örgütlenmeler ellerinden geleni yaptılar. Sığınmacıların bir bölümü sürüler halinde alelacele barınak olarak tayin edilmiş yerlere, terk edilmiş kışlalara ve kısmen yıkık dökük başka binalara yerleştirildiler. Buralarda neredeyse dondurucu bir soğuğa ve açlık sınırında yaşamaya katlanmak durumunda kaldılar. Şanslı olanları kendilerine Dolmabahçe Sarayı ahırlarında yer buldular. Ancak birçoğu kendi başının çaresine bakmak ve aklını kullanarak hayatta kalmak zorundaydı. El atmadıkları iş kalmadı. Dil bilenler bu dilleri öğretmeyi veya İtilaf Devletleri bürolarında çalışmayı denediler. Bazıları Galata rıhtımında kömür ve çimento torbaları taşıdılar. Pera'nın sokaklarında tablada ayakkabı bağcı ve şeker sattılar. İkramiye çarklarını çevirdiler, müstahdem, bulaşıkçı ve hizmetçi olarak iş aradılar veya düpedüz dilencilik yaptılar. Ordu görevlileri Galata Köprüsü'nde yoldan geçenlere madalyalarını satmaya çalıştılar. Yazar John Dos Passos sokakta tek bacaklı bir Rus askeri görmüştü. Ayakta durmuş, elleriyle yüzünü kapatmış, hıçkırarak ağlıyordu. Bazı subaylar çaresizlikten kendilerini vurdular. Pek çok Rus kadın Grande Rue Pera'da, bugün bile çiçek pasajı olarak bilinen bir pasajda çiçek sattı. Biraz parası olan herkes bir iş kurmaya çalıştı. Küçük Rus restoranları yağmur sonrasında olduğu gibi mantar gibi bittiler. Bu Rusların çok sevdiği bir ifadeydi. Eskici dükkanlarının vitrinlerinde şanslı olanların yanlarında getirmeyi başardığı yitip gitmiş bir imparatorluğun lüks tortusu sergileniyordu. Mücevherat, saatler, ikonalar, kürkler. Klasik müzik eğitimi almış müzisyenler, ses sanatçıları ve dansçılar gösteriler düzenliyor ve Batı sanatı beğenisinin oluşmasında etkili oluyorlardı. Böylelikle kentin kültürel manzarası ilelebet değişti. Vurguncular Galata'dan Pera'ya çıkan dik merdivenlerde döviz kara borsasının oluşmasına da yol açtılar. Birkaçı bir gecede servet sahibi olduysa da ertesi gün hepsini kaybetti. Başlangıçtan itibaren herkesin aklında tek bir fikir vardı. İstanbul'dan nasıl çıkmalı, buradan daha iyi herhangi bir yere nasıl gitmeli? Wrangel ilk başta ordusunu fire vermeden korumaya çalışmıştı. Rusya'ya dönüp savaşmayı umut ediyordu ancak İtilaf Devletleri artık onun Bolşeviklere karşı hareketini desteklemekle ilgilenmiyorlardı. Ve çok geçmeden askerlerini ve kentteki diğer Rusları dağıtmaya ve onları kabul edecek herhangi bir ülkeye göndermeye başladılar. Balkanlara, Batı Avrupa'ya, Amerika kıtasına, Kuzey Afrika'ya, Hindistan'a gönderdiler. Bu trajedi Frederick'in gözleri önünde meydana geliyor, eski vatandaşlarının bundan nasıl etkilendiklerine tanık oluyordu. O sonbahar Stella mevsim nedeniyle kapandığında kiralayacak başka bir yer bulması gerekmişti çünkü Jockey Kulübü artık mevcut değildi. Yeni kış mekanı Elhamra Tiyatrosu, işte Grande Rue de Pera yolu üzerinde Rus Büyükelçiliğinin birkaç blok kuzeyindeydi. Bu semt binlerce Rus'un gece gündüz iş, yiyecek, yatacak bir yer, haber, vize ve umut arayarak dolaştığı başlıca toplanma yerlerinden biri haline geldi. Frederick'in mutfak ve servis personelinin çoğu ve birçok oyuncusu zaten Rus'tu. Kasım'daki kitlesel tahliyeden sonra birçokları kapısında belirmiş ve iş veya yardım istemişti. Birkaçını iyi yürekliliğinden işe aldı ama çoğunu geri çevirdi çünkü kadrosu doluydu. Bununla birlikte kendisi mali sıkıntı içinde olmasına rağmen hiç kimse eli boş dönmedi. Uzun yıllar sonra İstanbul'da sürgün hayatı yaşamış Rus diasporasının minnettar göçmenleri, Fyodor Fyodorovich Thomas'ı hala bir kap yemeği kimseden esirgemeyen, geniş Rus doğasına sahip siyah adam olarak hatırlıyorlardı. Rusların içinde bulundukları bu zor durum, Frederick'e insanın dünyadaki yerinin nasıl elinde doğru bir kağıt parçası tutmasına bağlı olduğunu olanca açıklığıyla hatırlatmıştı. Frederick Kasım sonunda yine zatüre olmuş ve henüz tam olarak iyileşmemişti. 1920 aralığının sonlarında bir yıldan uzun bir süre önce yaptığı pasaport başvurusu hakkında bilgi almak için yeniden başkonsolosluğa gitti. Alan'ın evrakı sunmaktaki olağanüstü gecikmeyi açıklamak için ne bahane uydurduğunu veya evrakı Dışişleri Bakanlığı'na hiç iletmemiş olduğunu itiraf edip etmediğini bilmiyoruz. Ancak sonunda 24 Aralık Cuma günü pasaport başvurusunu ve yurt dışında uzun süreli ikameti açıklamak ve ülkeyi terk karnesinin önüne geçmek için verilen yeminli ifadeyi Washington'a gönderdi. Alan da kuşkusuz farkında olduğu gibi bu başvurunun olumsuz sonuçlanacağı daha başvuru diplomatik torbaya girmeden belliydi. Çünkü formu fena halde eksik bırakmıştı. Yine de Alan sanki başvurunun sonuçsuz kalacağından iki defa emin olmak için forma bir de açıklama ekledi. Kötü niyeti ve namussuzluğu bakımından çarpıcı bir açıklamadır bu. Alan başvurudan askıya alınmış bir başvuru olarak söz ederek ama nasıl olup da askıya alındığını açıklayamıyordu. Frederick'in kimliğini mesleği garsonluk olan Amerikalı bir zenci olarak belirtiyordu. Amerikalı bir zenci. Amerikalı devlet görevlilerinin onun hakkındaki yazışmalarında hiçbir zaman atlamadıkları manidar bir tanımlamaydı. Mesleği garsonluk ifadesi ise Alan'ın Frederick'i küçük düşürme çabasıydı. Roller değişmiş olsaydı bu Frederick'in konsolos Alan için demir yolu memuru demesine benziyordu. Çünkü Alan geçmişte bu işi yapmıştı. Sonuçta Alan 1920'ye gelindiğinde Frederick'in yaklaşık 10 yıldır önemli bir girişimci olduğu gerçeğini gizlemekle kalmıyor, şimdiki işletmesinde ortak mı çalışan mı olduğu konusunda büyük bir kuşku var diyerek onu bir sonradan görme gibi göstermeye de çalışıyordu. Bu da çok namussuzcaydı. Son 8 ayda Amerikan konsolosluğundaki diplomatlar Frederick'in Arthur Reiser, Bertha Proctor ve Carp Chernow ile ilişkilerini etraflıca belgelemişlerdi. Aslında Alan'ın kendisi ortaklar arasındaki para transferini yapmış ve makbuzun imzalı bir kopyasını konsolosluk kayıtlarına koydurmuştu. Ayrıca Alan'ın daha bir ay önce Frederick ile Chernow arasındaki ilişkinin ayrıntılarını araştırmakla görevlendirdiği bir memur bu ikisinin eşit ortak olduklarını da bildirmişti. Alan diplomatların hepsinin Frederick'ten duyduğu rahatsızlığı özetleyen mahkum edici bir şikayetle son noktayı koymuştu. Konstantinopolis'teki iş girişimleri talihsizlikle sonuçlanmış ve kendisine teslim edilen mallar için ödeme yapılmasını isteyen her milletten insanla bu makamı sayısız tartışmaya sokmuştur. Dolayısıyla onun varlığı bu makam için sürekli bir sıkıntı kaynağı olmuştur. Amerikan itibarı üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Bu nedenle bakanlığın Thomas'ın yurt dışındaki uzun süreli ikameti göz önünde bulundurularak Amerikan vatandaşı olarak koruma hakkını kaybedip kaybetmediğini tespit etme amacıyla ilişkide gönderdiğim belgeleri incelemesini rica ediyorum. 2 hafta sonra Frederick'in kağıtları Dışişleri Bakanlığı'nın pasaport kontrolü bölümündeki birkaç düzine memurdan biri olan Joseph B. Coelan'ın masasına geldi. Bu vakayı biraz tuhaf bulmuş olması şaşırtıcı değildi. Bu yüzden onu G. Gilmer Esli'ye devretti. Coelan Midwest'liydi. Esli ise Virginia'lıydı. Esli'nin bu vaka hakkında herhangi bir kuşku duymamasının sebebi de bu olabilir. Bu zenci Amerikan vatandaşı olduğuna dair hiçbir belge sunmamıştır ve bakanlıkta önceki pasaportlarının bir kaydı bulunmuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile bir bağı yok ve görünüşe bakılırsa şimdiye kadar pasaport başvurusunda bulunarak veya kaydolarak vatandaşlığını beyan etmek veya muhafaza etmek için de hiçbir adım atmamış. Daimi olarak burada ikamet etmek üzere dönmeye niyetinin de olmadığı anlaşılıyor. Bu nedenle pasaport başvurusu reddedilmelidir. Bu yanıt, Frederick'in kimliğini tek bir sözcükle belirtmek bakımından ırkçı olmasının yanı sıra ya yalandır ya da şaşırtıcı bir iş bilmezliğinin ispatıdır. Yurt dışında bulunduğu yıllarda Frederick, Amerikan Büyükelçilik ve Konsolosluklarına kayıt yaptırmış ve pasaportunun süresini uzatmak için 8 defa başvurmuştu. İlk başvurusunu 1896'da Paris'te, sonuncusunu 1914'te Moskova'da yapmış ve bu belgelerin hepsi gereğince Dışişleri Bakanlığı'na iletilmişti. Ve 10 yıl sonra yeniden su yüzüne çıkacak ama artık çok geç olacaktı. Isley'in gerçekte bu kayıtları inceleme zahmetine girdiği şüphelidir. Eğer inceleseydi sonucu farklı olacağı da şüpheliydi. Isley değerlendirdiği başvurunun eksik olmasını da umursamamışa benziyordu. Frederick'in şansı varmış ki bu ilk devrede Isley'in tavsiyesi daha üst bir makam tarafından incelendi ve önemsenmedi. Dışişleri Bakanı adına yazan konsolosluk hizmeti yöneticisi Wilbur G. Carr'ın yanıtının Alan'ı es geçip üst Ravnar'la gitmiş olması Alan'ı memnun etmiş olamazdı. Şubat sonunda gelen bu yanıt diplomatik bakımdan ölçülü, bürokratik bir dille Alan'ı hedef alan bir azardı. Formlarda açık seçik olarak belirtilmiş talimatlara uymayarak herkesin zamanını boşa harcadığı için azarlanıyordu. Frederick eksiksiz bir başvuruda bulunmalıdır. Amerikan vatandaşı olduğunu ve karısı olarak gösterilen kadınla evli olduğunun kanıtlarını sunmalıdır. Ayrıca daimi olarak ikamet etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesi ve ailesinin gelecekteki ikamet yeri konusundaki niyetinin kesin olarak belirtilmesi gerekmektedir. Bu Frederick için kötü haberdi ama daha da kötüsü olabilirdi. Hiç değilse Amerikan vatandaşlığında hak iddiası hemen reddedilmemiş ki Frederick'in Rus vatandaşı olduğu Dışişleri Bakanlığı'ndaki birinin kulağına gitmiş olsaydı bu reddedilecekti. Aslında yeniden başvuruda bulunması istenmişti.